Ayrım 4, sayfa 42. Ünite 4, Marksist gelişme kuramları. Ara sınav 4-5, dönem sonu sınavı 1-2. Emperyalizm kuramları. Emperyalizm, gelişmiş kapitalist ülkelerin sömürge ülkeler üzerindeki politik egemenliğidir. Emperyalizm kuramları, Marx'ın düşüncelerinden beslenmiştir. Kapitalist toplumların diğer toplumlarla kurduğu ilişkileri odaklanan bu kuramlar, emperyalizm olgusunu kapitalist toplumların iç çatışmalarını azaltan bir durum olarak ele alır. Emperyalist yayılmanın sermaye birikimini hızlandırdığı görüşündedirler. R. Hilferding, Finans Kapital adlı çalışmasında emperyalizmle ilgili aşağıdaki görüşleri dillendirir. Kapitalist ekonominin büyüme döneminde sermaye tekeller oluşturma eğilimine girmiştir. Bu süreçte anonim şirketler ve banka kredisinin ortaya çıkması, kredi parasının genişlemesine, sermayenin büyük şirketlerde toplanmasına ve sanayinin bütününü kontrol eden kartel ve tröstlerin oluşmasına yol açmıştır. Bankalar, ekonomide ve politika alanında belirleyici duruma gelmiştir. Sermaye, bankalar ve finans kurumları aracılığıyla yönlendirilir olmuştur. Böylece sanayi sermayesi de finansal sermayeye dönüşmüştür. Mali sermayenin güçlenmesi, sömürge ülkelere sermaye ihracını doğurmuştur. Finans kapitalin, mali sermaye, büyümeyi sürdürmesi ve yeni sömürgeleri elde etmesinin koşulu güçlü devlettir. Güçlü devlet ve sermaye ihracı, dış pazarların ele geçirilmesini ve sermaye birikimini hızlandırır. Bu durum, kapitalizmin krizlerden daha az etkilenmesine yol açar. Tekelci kapitalizm, devlet-burjuvazi ilişkilerini değiştirmiştir. Finans kapital yokken, burjuvazi, devletin ekonomik alana karışmasını istemezken, bu dönemde dünya pazarlarında ayrıcalıklı bir yer sağlayabilmek için devlet gücüne dayanır. Mali sermaye, özgürlük değil, egemenlik ister. Ve Lenin, emperyalizmin temel olarak ekonomik bir olgu olduğunu, kapitalizmin en yüksek aşamasını oluşturduğunu belirtir. Kapitalist sistemin kar oranları ile ilgili yaşanan krizleri çözmek için bulduğu çözümdür. Ona göre emperyalizmin küresel düzeyde pazarın kontrolünü ucuz emek ve ucuz ham maddeye erişimi sağlar. Lenin'e göre kapitalizm-emperyalizm ilişkisi. Gelişmiş ülkelerin kapitalist girişimcileri devlet desteğiyle kolonilere sermaye ihraç eder. Kolonilerden ucuz ham madde sağlanır. Sermayenin kolonilerde etkisini artıran yollar, limanlar, demir yolları yapılır. Sermaye uluslararası tekelci şirketlerde yoğunlaşır. Bu aşamada tekeller bankalar aracılığıyla tüm ekonomiyi kontrol eder. Lenin'e göre emperyalizmin özellikleri. Ekonomik hayatta tekellerin belirleyiciliği. Banka ve sanayi sermayesinin birleşip kaynaşmasıyla oluşan mali sermayenin oligarşisinin doğması. Mali oligarşi. Sermaye ihracının önem kazanması. Uluslararası kapitalist birliklerin dünyayı aralarında paylaşması. Büyük kapitalist devletlerin dünyayı toprak bakımından paylaşması. R. Luxemburg, emperyalizmin temel nedeninin kapitalizmin ürettiği malların iç pazarda tüketilememesi sonucu dünya pazarlarına yönelmesi olduğunu belirtmiştir. Ona göre fazla üretim doğal ekonomiler içinde tüketildiğinde daha fazla artı değer elde edilir. Daha çok sermaye birikimi sağlanır. Uyarı, doğal ekonomi kendine yeterli üretimin daha çok ihtiyaçlara göre yapıldığı, tarımla endüstrinin ayrışmadığı toplumların ekonomik yapılarıdır. R. Luxemburg'a göre emperyalist yayılmacılık sonunda bütün doğal ekonomilerin ortadan kalkması emperyalizmin de sonunu hazırlar. Çünkü kapitalist birikim kapitalist olmayan üretim biçimlerinin varlığına bağlıdır. N. Buharin, emperyalizmi ileri derecede gelişmiş ve belli bir düzeyde üretim örgütlenmesini gerçekleştirmiş finans kapitalizmin bir politikası olarak tanımlar. O, emperyalist yayılmanın kapitalizm öncesi üretim ilişkilerini ortadan kaldıracağını, malları satmak, ham madde elde etmek, ulusal sermayeyi artırmak için diğer toplumlara ihtiyaç duyacaklarını belirtmiştir. Bunun sonunda birbirine işten bağlı birkaç ekonomik büyük güç ve geri kalmış ülkelerden oluşan bir dünya oluşur. Bağımlılık okulu. Okul, emperyalist yayılma sonucunda az gelişmiş ülkelerin yaşadığı sorunlara odaklanır. Modernleşme okulunun gelişmemeyi geleneksel değerlere bağlayan açıklamalarına ve gelişmiş ülkelerin geleneksel toplumlar için model oluşturduğu fikrine karşı çıkar. Bağımlılık okuluna göre, Batı'nın endüstrileşmiş toplumlarının ilerlemesi, az gelişmiş ülkelerdeki ekonomik artığın bu ülkelere aktarılmasının sonucudur. Bu durum, merkez ülkeleri geliştirmiş, çevre ülkelerin ise aleyhine olmuştur. Az gelişmişlik, merkez ve çevre ülkeler arasında kurulan bağımlılık ilişkisinden kaynaklanır. Okul bu görüşlerini oluştururken Ejla'nın Latin Amerika Ekonomik Komisyonu görüşlerinden ve P. Bora'nın düşüncelerinden etkilenmiştir. Ejla, R. Prebisch'in başkanlığında yaptığı çalışmalarda serbest ticaretin az gelişmiş ülkelerin gelişmelerini engelleyen en önemli etken olduğu sonucuna varmıştır. Serbest ticaret eşitler arasında yararlı olabilir ama tersi durumda az gelişmiş ülkelerin aleyhine olmaktadır. R. Prebisch, Latin Amerika'nın gelişememesini, bu ülkelerin ham ve yarım ham ürünlerini gelişmiş ülkelere ucuza vermeleri, gelişmiş ülkelerin ise makine ve donanımları değerinden daha yükseğe satmalarına bağlamıştır. P. Baran, Büyümenin Ekonomi Politiği adlı çalışmasında az gelişmiş ülkelerin kalkınmasının gelişmiş ülkelerin çıkarlarını ters düştüğünü belirtmiştir. O, az gelişmiş ülkelerin sanayi ülkelerinin karlarını sürdürmeleri için vazgeçilmez bir dayanak olduğu görüşündedir. Çünkü Batı Avrupa'da gelişen kapitalizm, az gelişmiş ülkelerin gelişmemesine neden olmuştur. Çevre ülkelerde ekonomik bağımsızlık ve kapitalist yolla gelişme olanaksızdır. A.G. Frank, Üçüncü Dünya'nın geri kalmışlığını bağımlılık kavramıyla açıklar. Frank'a göre ticari kapitalizmin ve sömürgecilik döneminde Üçüncü Dünya ülkelerinin üretimi, emperyalist ülkelerin ihtiyaçları çerçevesinde ham madde ihracatına yönelik sınırlı bir gelişme göstermiştir. Frank, kapitalist çevre bölgelerin az gelişmişliğini üç çelişkiyle açıklar. 1. Çevrenin ekonomik artığına el konulması. Yerel elitlerin kırsal kesimin elinden artığı metropol ülkelere aktarmasıyla gerçekleşir. Bağımlılık zinciri. Bu durum kırsal nüfusu daha yoksullaştırdığı gibi uydu ülkelerin az gelişmişliğine neden olur. 2. Metropol uydu kutuplaşması. Kapitalizm merkezi geliştirir. Çevrenin az gelişmişliğine neden olur. Bu ilişki ne kadar zayıf olursa çevrenin yararınadır. Gelişmiş merkezle güçlü ilişkisi olan bölgeler bugün diğerlerinden daha az gelişmiştir. Ultra az gelişmişlik. 3. Değişimde süreklilik. Kapitalist sistem yayılmayı sürdürdükçe çevre ülkeleri sömürmenin yeni yollarını bulacaklar. Az gelişmişlik sürecektir. Frank'a göre az gelişmişliğin gelişmesi çevre ülkelerin kapitalist sistemlerinden ayrılmaları ve özel bir ekonomi içinde yer almaları ile mümkündür. A. Emanuel, eşdeğer olmayan değişim kavramıyla çevrede üretilen ekonomik artı değere gizli olarak nasıl el konulduğunu açıklamıştır. Ona göre merkez ve çevre ülkelerde işçilerin aldığı ücret çok farklıdır. Çevre ülkelerde düşük ücreti çok sayıda işçi tarafından üretilen mallar merkezi ülkelere ihraç edilmektedir. Bu durum merkezde üretilen ürünlerin lehine, çevrede yapılanların aleyhine olmaktadır. Çevre ülke ürünleri değerinden daha düşük, merkezin ürünleri değerinden daha yüksek fiyatla satılmaktadır. F.H. Cardaso, bağımlı gelişme kavramını kullanır. Frank'ın görüşünün aksine aynı anda hem bağımlılığın hem de gelişmenin görülebileceğini belirtmiştir. Dünyanın tek merkezli bir emperyalist yapı olmadığı, çok merkezli olduğu, bu durumun tekellerin ve çok uluslu şirketlerin çevrede sanayi yatırımına yönelmeye ittiğini savunmuştur. Bunun sonucunda çevre ülkelerin bazılarında gelişme yaşanmaktadır. C. Furtado, ona göre tarihsel bir süreç olan az gelişmişlik durumunu anlamak için toplumsal yapıdaki temel güç kaynaklarını kimin kontrol ettiğine bakmak gerekir. Bağımlılık bu durumdan kaynaklanabilir. T. D. Santos, ona göre merkez ve çevre arasındaki ilişki bağımlılığın mekansal bir biçimidir. Ticaret, bağımlı ülkelerdeki insanların ihtiyaçları doğrultusunda biçimlenmektedir. Az gelişmişliğin temeli budur. Santos'a göre bağımlılık, eşitsiz ve bileşik gelişmenin ürünüdür. Eşitsiz gelişme, sistemde kimi parçaların gelişmenin, bazı parçaların geri kalmasıyla olanaklı olduğunu anlatır. Bileşik gelişme ise, geri kalmış sektörlerden gelişmiş olan kaynakların aktarılmasıyla eşitsizliklerin birleşmesidir. S. Amin, Amin'e göre dünya ekonomik sistemi merkez ve çevre sistemleri olarak ayrılır. Merkez sistemlerde üretim kitlesel tüketime yöneliktir. Hem kendi tüketim mallarını hem de tüketim malları üretmeye yönelik sermaye mallarını üretirler. Toplumsal sınıflar arasındaki farklar çevre kadar keskin değildir. Çevre sistemlerde ise üretim merkez sistemlerin ihtiyaçlarına göre biçimlenir. Sınıflar arası farklar dikkat çekicidir. Üretilen ekonomik artığa merkez sistemler el koyduğu için onların arasına girmeleri çok güçtür. Çevre sistemler ancak merkezle bağlarını koparırlarsa ve dünya sistemi böyle değişirse bu durumdan kurtulabilir. Bağımlılık Okulu'nun çalışmaları, 3. Dünya'nın sosyal bilimle yaptığı ilk önemli katkı olarak değerlendirilir. Böylece kapitalist ülke aydınlarının az gelişmiş ülkelerle ilgili bilgi üretme tekeli kırılmış ve sorgulanmıştır. Üretim biçimi, üretim araçlarının mülkiyetinin türü, ekonomik artığa el koyma biçimi, iş bölümünün gelişme derecesi ve üretici güçlerin gelişme derecelerine göre tanımlanır. Bağımlılık okuluna yönelik eleştiriler. Az gelişmişliğin yalnız dışsal faktörlere bağlanması. Bütün 3. dünya ülkeleri az gelişmiş toplumlar kategorisine alınarak bu yapının içindeki heterojenliğin göz ardı edilmesi. Dışsal faktörler çok öne çıkarıldığı için 3. dünyadaki gelişme görülememesi. Az gelişmişlik, ay bu olmaz ya. Gelişmenin. Dışsal faktörler çok öne çıkarıldığı için 3. dünyadaki gelişmenin görülememesi. Az gelişmişlikten kurtulmak için kapitalist toplumlarla bağlantıların koparılması isteğinin altında uluslu bir kapitalist gelişme amacı olması. Birçok az gelişmiş ülkede içsel koşullara bağlı kapitalist gelişme olabilmesi. G. Palma'ya göre kapitalizmin çevre ülkelerce üretici güçleri geliştirebilmesi. E. Lajiao'ya göre kuramın yalnız dolaşım ilişkilerini gözetmesi ve üretim biçimini tanımlamaması. E. Brenner'a göre ise pazar için yapılan üretimin kapitalizmin belirgin özelliği değildir. Temel özellik elde edilen artı değerin üretim araçlarının yenilenmesi için kullanılmasıdır. Bu nedenle Wallerstein ve Frank'ın kapitalizm tanımlarını eleştirmiştir. Dünya sistemi kuramı. E. Wallerstein, dünya sistemi kuramında sistemin nasıl işlediğini, nasıl başladığını ve hangi nedenlerle ortaya çıktığını, küresel sistem haline gelmediği dönemlerde kapitalist olmayan yapılarla ilişkilerini ve sosyalizme geçiş sürecini sorgulamıştır. O bugüne kadar görülen sistemleri üçe ayırır. 1. Mini sistemler, basit tarım yapan avcı-toplayıcı kavimlerdir. Tek iş bölümü, tek politik yapı ve kültürel birlik vardır. Dünyada bugün örneği yoktur. 2. Dünya imparatorlukları, çok kültürlü ve tek bir politik yapıya sahiptir. Üretilen artık zor kullanılarak alınır ve politik amaçla yönetici sınıf ve tabakalara dağıtılır. Geniş bir bürokratik yapı ortaya çıkar. Bürokratik yapının yükü ve masrafları sistemi bozar. Eski Çin, Roma, Mısır imparatorlukları örnektir. 3. Dünya ekonomileri. Çeşitli kültürlerden ve ulus devletlerden oluşur. Ekonomileri bir arada tutan pazar ekonomisidir. Tek bir iş bölümü içinde devletler arası rekabet görülür. İhtiyaçlarını doğrudan karşılayabilen iki ya da daha fazla bölge sistem içinde ayrışabilir. Wallerstein, kapitalist dünya sisteminin ayrıca devam ediyorum. Wallerstein, kapitalist dünya sisteminin ayırıcı özelliğinin kar elde etmek amacıyla pazar için üretim yapmak olduğunu belirtir. Bu sistem, merkez, yarı çevre ve çevre olmak üzere üçe ayrılır. Merkezde sermaye yoğun, çevrede emek yoğun üretim yapılır. Merkez ve çevre birbirinden bağımsız varlığını sürdüremez. Yarı çevre, merkezle çevre arasında tampon işlevi görür. Merkeze karşı gelen muhalefeti dengeler. Yarı çevre, merkeze az işlenmiş ürünler, çevreye basit imalat ürünleri satar. Merkez ve çevre arasında eşit olmayan değişim görülür. Çevrenin arttığını el konulması sermaye birikimine yol açar. Eklemleme kuramı. Eklemleme kuramı, az gelişmişliği açıklamak için toplumsal formasyon kavramını kullanır. Toplumsal formasyon, birden çok üretim biçiminin birbirine eklendiği bir yapıyı anlatır. Yaklaşım, toplumsal formasyonlar içindeki eşitsiz gelişmeye odaklanır. Eşitsiz gelişme, kapitalist yayılma sürecinde dünyanın bazı bölgelerinin gelişmesi, bazı bölgelerde çarpık ve sınırlı gelişme görülmesi olgusudur. C. Bettelheim, kapitalist üretim ilişkilerinin tüm dünyada hakim olmasının uluslararası bir iş bölümü yarattığını belirtmiştir. Bu iş bölümünde egemen toplumsal formasyonlarda gelişmiş bir endüstri, hakimiyet altındakilerde üretim güçlerinin gelişimini engelleyen politika ve ideolojiler vardır. Sömürülme ilişkisi toplumsal formasyonlardan doğmaktadır. Kapitalist ilişkilerin hakim olmasına rağmen kimi bireyler aynı anda köylü, ücretli işçi olarak yer alabilirler. Kapitalizm öncesi ilişkiler varlığını sürdürebilir. B. Bradby, imalat ve tarımın ayrışmadığı, üretimin ihtiyaca göre yapıldığı ekonomileri kapitalizm öncesi ekonomiler olarak tanımlar. Bu üretim biçimleri kendi iş dinamikleri, içsel yapıları ve kapitalizm ilişkileri nedeniyle kapitalizme farklı biçimde eklemlenmiştir. Eklemlenme her yerde aynı hızda gerçekleşmemiştir. P.P. Ray, kapitalist ve kapitalist olmayan formasyonları açıklamak için feodalizmden kapitalizme geçişi incelemiştir. Ona göre kapitalizm ilk başta emek gücü ve tarımsal üretim için feodalizme ihtiyaç duymuştur. Başta çıkarlar uyumludur. Kapitalizm egemenliğini sağlayınca da ucuz iş gücü için feodal ilişkilerden yararlanmıştır. Sonrasında kapitalizm öncesi ilişkilere ihtiyaç kalmıştır. Eklemleme kuramı toplumsal değişimin doğrusal olacağı tezine karşı çıkmıştır. Kapitalizmin eşitsiz gelişme yaratması nedeniyle eski üretim ilişkilerinin korunabileceğini, hatta geçici olarak güçlenebileceğini ortaya koymuştur. 1. Hangisi gelişmiş kapitalist ülkelerin sömürge ülkeler üzerindeki egemenliğini tanımlar? A. Finans kapital, B. Emperyalizm, C. Mali sermaye, D. Doğal ekonomi, E. Tekelcilik. Çözüm: Emperyalizm gelişmiş kapitalist ülkelerin sömürge ülkeler üzerindeki egemenliğini tanımlar. Yanıt B. Emperyalizm. 2. Aşağıdakilerden hangisi finans kapitali adlı çalışmanın sahibidir? A. Lenin, B. Stalin, C. Buharin, D. Hilferding, E. Prebisch. Çözüm: R. Hilferding, finans kapitali adlı çalışmasında emperyalizmi konu edinmiştir. Yanıt D. Hilferding. 3. Aşağıdakilerden hangisi Lenin'e göre kapitalizm-emperyalizm ilişkilerinden biri değildir? A. Koloniler pahalı hammadde sağlar. B. Gelişmiş ülkelerin kapitalist girişimcileri devlet desteğiyle kolonilere sermaye ihraç eder. C. Sermayenin kolonilerde etkileşimi artıran yollar, limanlar ve demir yolları yapılır. D. Sermaye uluslararası tekelci şirketlerde yoğunlaşır. E. Kolonilerden ucuz hammadde sağlanır. Çözüm: Lenin'e göre kapitalizm-emperyalizm ilişkisi, gelişmiş ülkelerin kapitalist girişimcileri devlet desteğiyle kolonilere sermaye ihraç eder. Kolonilerden ucuz ham madde sağlanır. Sermayenin kolonilerde etkisini artıran yollar, limanlar, demir yolları yapılır. Sermaye, uluslararası tekelci şirketlerde yoğunlaşır. Yanıt A. Koloniler pahalı ham madde. Koloniler pahalı ham madde sağlar. 4. Lenin'e göre aşağıdakilerden hangisi emperyalizmin özelliklerinden biri değildir? A. Ekonomide tekellerin belirleyiciliği. B. Sermaye ihracatının artması. C. Mali oligarşi. D. Üretimin ihtiyaca göre planlanması. E. Büyük kapitalist devletlerin dünya topraklarını paylaşması. Çözüm: Lenin'e göre emperyalizmin özellikleri: Ekonomik hayatta tekellerin belirleyiciliği, banka ve sanayi sermayesinin birleşip kaynaşması ile oluşan mali sermayenin oligarşisinin doğması, mali oligarşi. Sermaye ihracının önem kazanması, uluslararası kapitalist birliklerin dünyayı aralarında paylaşması, büyük kapitalist devletlerin dünyayı toprak bakımından paylaşması. Yanıt D. Üretimin ihtiyaca göre planlanması. 5. Aşağıdakilerden hangisi kendine yeterli üretimin daha çok ihtiyaçlara göre yapıldığı tarımda, endüstrinin ayrışmadığı toplumların ekonomik yapılarıdır? A. Kapitalizm, B. Sermaye, C. Doğal ekonomi, D. Emperyalizm, E. Modernizm. Çözüm: Doğal ekonomi, kendine yeterli üretimin daha çok ihtiyaçlara göre yapıldığı, tarımda endüstrinin ayrışmadığı toplumların ekonomik yapılarıdır. Yanıt C. Doğal ekonomi. 6. Hangi düşünür, Latin Amerika'nın gelişmemesini, bu ülkelerin ham ve yarı mamul ürünlerini gelişmiş ülkelere ucuza vermeleri, gelişmiş ülkelerin ise makine ve donanımları değerinden daha yükseği satmalarına bağlamıştır? A. R. Prebisch, B. A. Emanuel, C. C. Furtado, D. T. D. Santos, E. F. H. Cardasso. Çözüm: R. Prebisch, Latin Amerika'nın gelişmemesini, bu ülkelerin ham ve yarı mamul ürünlerini gelişmiş ülkelere ucuz vermeleri, gelişmiş ülkelerin ise makine ve donanımları değerinden daha yükseğe satmalarına bağlamıştır. Yanıt A. R. Prebisch. 7. Büyümenin Ekonomi Politiği adlı çalışma kime aittir? A. A. G. Frank, B. T. D. Santos, C. F. H. Cardasso, D. P. Baran, E. Lenin. Çözüm: P. Baran, Büyümenin Ekonomi Politiği adlı çalışmasında az gelişmiş ülkelerin kalkınmasının gelişmiş ülkelerin çıkarlarına ters düştüğünü belirtmiştir. Yanıt D. P. Baran. 8. 1. Merkezi sistemler, 2. Çevre sistemleri, 3. Oligarşik sistemler. Yukarıdakilerden hangisi Amin'e göre dünya ekonomik sistemleridir? A2, B2, C1-2, D1-2-3, E3. Yanıt C. 1-2. Çözüm Amin'e göre dünya ekonomik sistemi, merkezi sistemler, çevre sistemler. Yanıt C. 1-2. 9. Hangisi üretim araçlarının mülkiyetinin türü, ekonomik artığa el koyma biçimi, iş bölümünün gelişme derecesi ve üretici güçlerin gelişme derecelerine göre tanımlanan kavramdır? A. Üretim, B. Üretim sonucu, C. Üretim yönetimi, D. Üretim taktiği, E. Üretim biçimi. Çözüm, üretim biçimi, üretim araçlarının mülkiyetinin türü, ekonomik artığa el koyma biçimi, iş bölümünün gelişme derecesi ve üretici güçlerin gelişme derecelerine göre tanımlanan kavramdır. Yanıt E. Üretim biçimi. 10. Hangisi 3. dünyanın sosyal biçimlere yaptığı ilk önemli katkı olarak değerlendirilir? A. Bağımlılık okulunun çalışmaları, B. Bağımsızlık çalışmaları, C. Bağımlı görüş, D. Bağımlılık ahlakı, E. Bağımsız dünya. Çözüm, bağımlılık okulunun çalışmaları 3. dünyanın sosyal bilimlere yaptığı ilk önemli katkı olarak değerlendirilir. Böylece kapitalist ülke aydınlarının az gelişmiş ülkelerle ilgili bilgi üretme tekeli kırılmış ve sorgulanmıştır. Yanıt A. Bağımlılık okulunun çalışmaları. 11. Wallerstein'in Dünya Sistemleri Kuramı'na göre aşağıdakilerden hangisi mini sistemlerin bir özelliğidir? A. Tek politik yapı ve kültürel birlik. B. Geniş bir bürokratik yapı. C. Devletler arası rekabet. D. Pazar ekonomisi. E. Gelişmişlik. Olmadı. E. Gelişmiş iş bölümü. Çözüm, mini sistemler, basit tarım yapan, avcı toplayıcı kavimler, tek iş bölümü, tek politik yapı ve kültürel birlik. Dünyada örnek yoktur. Yanıt A. Tek politik yapı ve kültürel birlik. 12. Aşağıdakilerden hangisi kapitalist dünya sisteminin ayırıcı özelliğinin kar elde etmek amacıyla pazar için üretim yapma olduğunu belirtir? A. E. Ladav, B. E. Brenner, C. Wallerstein, D. Amin, E. R. Prelisch. Çözüm, Wallerstein, kapitalist dünya sisteminin ayırıcı özelliğinin kar elde etmek amacıyla pazar için üretim yapmak olduğunu belirtir. Yanıt C. Wallerstein. 13. Hangisi birden çok üretim biçiminin birbirine eklendiği bir yapıdır? A. Toplumsallık, B. Toplumsal formasyon, C. Toplumsal deformasyon, D. Toplumsal baskı, E. Toplumsal yozlaşma. Çözüm, toplumsal formasyon, birden çok üretim biçiminin birbirine eklendiği bir yapıdır. Yanıt B. Toplumsal formasyon. 14. Hangisi kapitalist yayılma sürecinde dünyanın bazı bölgelerinin gelişmesi, bazı bölgelerde çarpık ve sınırlı gelişme olgusudur? A. Eşitsiz gelişme, B. Kapitalizm, C. Modernizm, D. Determinizm, E. Eklemleme kuramı. Çözüm, eşitsiz gelişme, kapitalist yayılma sürecinde dünyanın bazı bölgelerinin gelişmesi, bazı bölgelerde çarpık ve sınırlı gelişme olgusudur. Yanıt A. Eşitsiz gelişme. 15. Hangisi toplumsal değişmenin doğrusal olacağı tezine karşı çıkmış, kapitalizmin eşit gelişme yaratması nedeniyle eski üretim ilişkilerinin korunabileceğini, hatta geçici olarak güçlenebileceğini ortaya koymuştur? A. Eşitsiz gelişme, B. Modernite, C. Determinizm, D. Eklemleme kuramı, E. Bağımlılık kuramı. Çözüm, eklemleme kuramı, toplumsal değişmenin doğrusal olacağı tezine karşı çıkmış, kapitalizmin eşit gelişme yaratması nedeniyle eski üretim ilişkilerinin korunabileceğini, hatta geçici olarak güçlenebileceğini ortaya koymuştur. Yanıt D. Eklemleme kuramı. 16. Finans kapital yokken burjuvazinin devletin ekonomiye karışmamasını savunduğunu, ancak finans kapitalinin dünya pazarlarında yer sağlamak için devlet gücüne dayandığını belirten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? A. V. I. Lenin, B. R. Luxemburg, C. R. Hilferding, D. N. Buharin, E. Karl Marx. Yanıt C. R. Hilferding. 17. Buhari'ne göre emperyalizmin diğer ülkelere ihtiyaç duymasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Ham madde elde etmek, B. malları satmak, C. sermayeyi artırmak, D. karlılığı artırmak, E. o ülkeleri kalkındırmak. Yanıt E. O ülkeleri kalkındırmak. 18. Bağımlılık okuluna göre Batı'nın endüstrileşmiş toplumlarının gelişmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Yeni teknolojiler kullanmaları, B. üretimi planlamaları, C. ham madde kaynaklarının bol olması, D. üretim ve pazar koşullarının ortaklaşa belirlemeleri, E. az gelişmiş ülkelerdeki ekonomik artığa el koymaları. Yanıt E. Az gelişmiş ülkelerdeki ekonomik artığa el koymaları. 19. A.G. Frank, çevre ülkelerdeki yerel elitlerin kırsal kesimde el koydukları ekonomik artığı metropol ülkelere aktarmaları olgusunu nasıl kavramsallaştırır? A. Bağımlılık zinciri, B. ultra az gelişmişlik, C. az gelişmişliğin gelişmesi, D. eşdeğer olmayan değişim, E. eklemleme. Yanıt A. Bağımlılık zinciri. 20. Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık kurumuna yönelten eleştirilerden değildir? A. Az gelişmişliğin yalnız dış faktörlere bağlanması, B. az gelişmişliğin geleneksel değerlere bağlanması, C. tüm üçüncü dünya ülkelerinin aynı kategoride değerlendirilmesi, D. üretim ilişkilerinin göz ardı edilmesi, E. kapitalizmin çevre ülkelerde üretim güçlerini geliştirdiğinin görülmemesi. Yanıt B. az gelişmişliğin geleneksel değerlere bağlanması. 21. Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık okulu teorisyenlerinden değildir? A. A.G. Frank, B. A. Emanuel, C. F.H. Cordazzo, D. C. Bettelheim, E. S. Amin. Yanıt D. C. Bettelheim. 22. Walter Stein'ın bağımlılık kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Merkez ve çevre, coğrafi ve kültürel olarak ayrı bölgelerdir. B. Merkezde sermaye yoğun, çevrede emek yoğun üretim yapılır. C. Yarı çevre, merkeze çevre arasında tampon durumundadır. D. Yarı çevre, merkeze üretim malları satar. E. Merkezde çevre, birbirinden bağımsız varlığını sürdüremez. Yanıt D. Yarı çevre, merkeze üretim malları satar. 23. Bağımlı gelişme kavramını kullanarak aynı anda hem bağımlılığın hem de gelişmenin görülebileceğini belirten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? A. R. Luxemburg, B. A. G. Frank, C. F. H. Cordazzo, D. E. Wallerstein, E. A. Emanuel. Yanıt C. F. H. Cordazzo. 24. Az gelişmişliği açıklamak için üretim biçimi kavramı yerine toplumsal formasyon kavramını kullanan gelişme kuramı aşağıdakilerden hangisidir? A. Dünya sistemi kuramı, B. eklemleme kuramı, C. bağımlılık kuramı, D. emperyalizm kuramı, E. düzenleme kuramı. Yanıt B. eklemleme kuramı. 25. Emperyalizm kuramlarının emperyalizme ilişkin değerlendirmelerinin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir? A. Kapitalizmin iç çatışmalarını azaltacağı, B. doğal ekonomileri ortadan kaldırmanın kendi sonunu hazırlayacağı, C. devletin rolünü azaltacağı, D. sanayi sermayesinin güçleneceği, E. tekerlerin gücünün azalacağı. Yanıt A. Kapitalizmin iç çatışmalarını azaltacağı. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 52.